Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları, amcaları bölümünün 39. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Abbas amcayı görüyorduk. İslam'dan önceki hayatı, İslami dönemdeki hayatı, şimdi de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın vefatı esnasında neler yaptı Abbas amca, inşallah onları paylaşmaya çalışayım. Malumunuz Resulullah Aleyhisselam'ın hastalanması ve vefat etmesi hakkında başlı başına bir kitap edecek kadar malumat var. Ancak biz burada sadece Abbas amca ile olan kısımlarını anlatmaya çalışacağız. Tabii bu arada ister istemez bazı farklı konulara değinmiş olacağız. Evet efendim, Abbas amca radıyallahu anh bunca güzel şeylerden sonra şimdi de hüzün üzerine hüzün yaşıyordu. Resulullah aleyhisselam hastalanmıştı çünkü. Peygamberimiz aleyhisselam vefatına neden olan hastalığa tutulunca önce Hazreti Meymune annemizin evindeydi. Hastalığa tutulmadan az önce de Nasr suresi nazil olmuştu. Nasr suresi. İzaca yani. Abbas amca bu süreyi dinliyor. Bu süreyi dinliyor. Ve Resulullah Aleyhisselam'ın vefatının artık yaklaştığını anlıyor. Oradan başlıyoruz. Hani hastalandı, yani halsizleşti böyle. O günlerde Nasr suresi efendim nazil oluyor. Şimdi malum Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'a nasrullahi vel feth ve ra'aytan nase yedhuluna fi dinillahi ifaca fesebbih bihamdi rabbike vestagfirhu innehu kana tevvaba. Sure-i Şerife bu. Hepinizin bildiği gibi. Efendim, çok kısa mana da verelim. Ne diyor? Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de İnsanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün zaman Rabbine hamd ederek onu tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Tevbeleri çok kabul edendir. Abbas amca sezgi sahibi bir insan. Bu sürenin Peygamber aleyhisselamın vefatını haber verdiğini söylüyor. En yakınlarından Abbas amca söylüyor. Yakın arkadaşlarından da Hazreti Ebubekir. Ama buradaki konumuz Abbas amca olduğu için aleyhisselam tam yatağa yatmadan bu süre nazil oluyor. Bunu dinlediği zaman Resulullah'ın vefatının yaklaştığını anlıyor ve çokça ağlıyor. Tabi aleyhisselam hastalanacak, bir süre Meymune annemizin yanında yatacak. Ondan sonra bütün annelerimizin rızasıyla Ayşe annemizin yanına geçecek ve hastalığını orada geçirip orada vefat edecek biliyorsunuz, ama ona girmiyorum. Yine biliyorsunuz kıymetli dinleyenlerim, Resulullah aleyhisselam her an tefekkür, tezekkür ve tesbihat halindeydi. Tefekkür ederdi, zikrederdi, tesbihat yapardı. Hayatının hiçbir döneminde gaflet hali yaşamamıştı. Öyle de devam ediyordu. Ancak son zamanlarda bazı tesbihatlarını da artırmıştım. İşte bu tesbihatlarla ilgili Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken bazı örnekler vermiştik. Oraya dönmeyeceğim geriye ama Abbas amca da Nasr suresinde de gördüğümüz gibi tesbihatları da dinleyince Resulullah Aleyhisselam'ın artık aralarından ayrılacağını anlamıştı. Çok sık ziyarete geliyor. Mümkün mertebe günde birkaç defa geliyordu. Şimdi en geniş Resulullah'ın vefatını Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken paylaşmıştım. Onların bazıları şu an tekrar olacak mecburen ister istemez. Abbas amca gönlü aklı hep Resulullah'ın yanında. Yine onun yanına gidiyor. Yanında birkaç arkadaşı var. İçeride annelerimiz var. Aleyhisselam ashab-ı kirama bakıyor, tebessüm ediyor ve şöyle diyor. Sizlere, hepinize merhaba. Allah size uzun ve hayırlı ömürler versin. Allah size uzun ve hayırlı ömürler versin. Allah size merhamet buyursun. Allah sizleri himayesine alsın. Allah sizleri korusun. Allah sizleri yüceltsin. Allah sizleri muvaffak kılsın. Allah sizleri her türlü kötülükten salim kılsın. Allah sizleri salih amellerinizle kabul buyursun. Ben sizlere Allah'a karşı takva sahibi olmanızı tavsiye ediyorum. Sizleri de Allah'a ısmarlıyorum. Sizin üzerinize onu vekil bırakıyorum. Ben sizleri onun merhamet eline teslim ediyorum. Ben size onun tarafından gönderilmiş azabıyla korkutucu nezirim, rahmetiyle müjdeleyici beşirim. Allah'ın kulları arasında ve onun arzında Allah'a karşı büyüklük taslamayın sakın. Şunu iyi bilin ki o Allah hem bana ve hem de sizlere şöyle buyurmaktadır diyor Resulullah Aleyhisselam Kasas suresinin 83. ayetini okuyor. Ayeti de okuyayım ben size. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke darul ahiretu nec'aluha lillezine la yuridune uluven fil ardi ve la fesada vel akibetu lil muttaqin. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük, kibirlik, üstünlük taslamayan ve yine yeryüzünde fesat, bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız, onlara veririz. Her yönüyle en güzel, en iyi sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınan muttakilerin olacaktır. Aleyhisselam bu ayeti okuduktan sonra şöyle diyor. Benden sizlere selam olsun orada olanlar. Ashabımdan şu anda burada hazır bulunmayanlara da benim selamımı iletin. Dinim üzere sizlere tabi olanlara selamımı iletin. Lütfen dikkat edin kıymetli dinleyenlerim. Bu son cümlede bana tabi değil de size tabi olanlara diyor. İşte ashaba tabi olan Resul'a tabi olur. Çünkü onun yıldızları odur. Abbas amca gözyaşlarını siliyor. Çünkü bu nasihatlerin çok düşündürücü olduğunu görüyor. Ama bir yandan da müjdeler veriyor. Bir yandan ben gidiyorum der gibi bir tavrı var. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hastalığı bir artıyor bir azalıyor. Bu yüzden onu fazla rahatsız etmek istemeyen sahabeler çok temkinli hareket ediyorlardı. Amca da onlarla beraberdi yani öyle yapıyordu. Resulullah Aleyhisselam mescitte ağlama sesleri işitince tam anlaşılmadığı için bunun ne olduğunu sordu. O anda içeride bulunanlar dediler ki mescitte ağlıyorlar ya Resulallah. Kimler? Kim ağlıyor? Soruyor Aleyhisselam. Bütün herkes ya Resulallah. Kadın, erkek, çocuk, herkes. Niye ağlıyorlar peki? Bu hastalık sebebiyle senin vefat etmenden korkuyorlar ya Resulallah. Tabi böyle cevap veren Ayşe anne de cevap veriyor. Diğer anneler Hazreti Abbas amca. Onlar da ağlaşıyorlar ya. Zor tutuyorlar kendilerini. Zor tutuyorlar kendilerini. Ondan sonra da aleyhisselam hem içeridekilere hem ağlayanlara çokça mesajlar iletiyor. Çok. Bu arada ashabın yanına çıkmak istiyor. Fakat oldukça ağır olduğu için çıkamıyor. İşte leğen koyduruyor. Üzerine kırba kırba soğuk sular döktürüyor. Kalkıyor bayılıyor. Kalkıyor bayılıyor. Abbas amca o ara içeri giriyor. Abbas amcanın fadlı içeride Resulullah'a yardım ediyor. Aleyhisselam biraz kendine gelince bir tarafında Abbas amca, bir tarafında Abbas amcanın oğlu Fadıl, onu kaldırıyorlar Resulullah'ın isteği üzerine. Mescide götürüyorlar. Halk bekliyor çünkü. Mescide götürüyorlar. Resulullah'ı minbere çıkarıyorlar. En üst basamağa kadar oraya oturtuyorlar. Abbas amca minberin yanında ve büyük bir dikkatle ona bakıyordu. Resulullah Aleyhisselam mübarek eliyle işaret ederek mescidi doldurmuş olan cemaati iyice yakınına çağırdı. Ashab-ı kiram aslında onu rahatsız etmeyelim yakınına diye uzak durmaya çalışır. Ama çağırınca yaklaştılar. Peygamber Aleyhisselam bizim maalesef çok terk ettiğimiz bir sünneti burada söylüyorum şimdi. Ezile büzüle söylüyorum. Ben de maalesef bu hatayı çok yapıyorum. Bakın nedir o sünnet? Mescidi dolduran ve büyük bir endişeyle bakan sevgili ashabını süzen Resulullah Aleyhisselam her zamanki gibi yine ilk önce kelime-i şehadet getirdi. Sonra Allah-u Teala hamdü senede bulundu. Biz hamd ediyoruz, salavat da getiriyoruz. Bunu yapıyoruz. Ama önünde bir kelime-i şehadet var. O yüzden şimdi bari getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sonra Allah hamdü senede bulunuyor. Sonra da şöyle bir giriş yapıyor. Ey insanlar, ben size olan bunca nimetinden dolayı o Allah'a hamd ederim ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Nefes alıyor biraz bitkince. Ey insanlar, yakınıma gelin, iyice yaklaşın diyor ki duyulsun. Zaten mescit dolu, böyle üst üste iyice yaklaşıyorlar. Ey insanlar, bana haber verildiğine göre sizler Resulünüzün vefat edeceğinden endişeyle korkuyormuşsunuz. Benden önce gönderilip de ümmeti içinde temellik kalmış bir Resul var mıdır ki ben de sizin içinde temellik alayım? İyi bilin ki ben de vefat edip Rabbime kavuşacağım. Ona siz de ölüp kavuşacaksınız. Sizin hepinizin birbirinize karşı hayırlı olmanızı tavsiye ederim. Semi'na ve ata'na diye aykırıyorlar. İşittik ve itaat ettik. Resulullah devam ediyor. Muhakkak ki bütün işler Yüce Allah'ın izniyle cereyan eder. Geç olacak şeyleri acele istemeniz size bir şey sağlamaz. Yüce Allah hiç kimsenin acele etmesiyle acele etmez. Allah ona karşı çıkanı mahveder. Aldatmaya kalkanı da zararlı çıkarır. Bunları buyurduktan sonra tek tek bakıyor cemaata. Amcasına da bakıyor burada. Abbas amca gözyaşlarını silerek Resulullah'a bakıyor. Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah'ın Resulü olarak gönderilen hiçbir zat arkasında bir cemaat bırakmadıkça vefat etmemiştir. Ben de sizin için içinizde Ensar'ı bıraktım. Burada Ensar'a özel bir atıfta bulunur Aleyhisselam. Allah'tan sakınmanızı ve onlara karşı iyi davranmanızı tavsiye ederim. Bilirsiniz ki onlar mallarını sizinle bölüştüler. Size darlıkta da bollukta da iyilik ve yardım ettiler. Onların hakkını tanıyın. Çünkü onlar sizden önce Medine'yi yurt ve iman evi edinmiş ve siz muhacirlere ihsan ile davranarak iyilik etmiş kimselerdir. Onlar meyve ve mahsullerini sizinle bölüşmediler mi? Onlar size yurtlarında yurt, yerlerinde yer vermediler mi? Kendileri muhtaç oldukları halde sizi kendilerine tercih etmediler mi? Ey muhacirler cemaati! Ensara karşı çok iyi davranmanızı size tavsiye ederim. Çünkü onlar benim sırdaşlarım, sığınağım ve barınağım oldular. Onlar üzerine aldıkları yardım vazifesini tamamıyla yerine getirdiler. Kendilerine ancak mükafat verilmesi kalmıştır. Sizin içinizden ümmeti Muhammed'den her kim iş başına yönetime geçer de bir kimseye zarar veya yarar vermeye gücü yetecek bir hale gelirse, Ensar'dan iyilik edenlerin iyiliğini kabul etsin, kötülük edenlerin de kötülüğünü, hatasını affetsin. Onların iyilerine iyilik edin, kötülük ve hatalarından da vazgeçin. Semi'na ve ta'na, işittik ve itaat ettik. Ensar kardeşlerimiz başımızın tacıdır dedi Abbas amcayla beraber bütün muhacirler. Diğer yandan da Ensar'ın hepsi sana kurban olsun ya Resulullah diye onlar da ağlıyorlar. Ashabım, iyi bilin ki ben sizden önce gidecek, sizi bekleyeceğim. Siz de gelip bana kavuşacaksınız. Dikkat edin, sizinle buluşma yerimiz Havzu Kevser başıdır. Yarın benimle buluşmak isteyen elini ve dilini her türlü günahtan çeksin. Ey insanlar, günahlar nimetlerin değiştirilmesine sebep olur. Şunu da unutmayın ki, halk iyi olduğu zaman yöneticileri de iyi olur. Halk kötü olduğu zaman onları yönetenler de kötü olur. Benim varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, ben şu anda Havzu Kevser üzerinde duruyor, şu bulunduğum yerden ona bakıyorum. Cemaat ağladı, Abbas amca da ağladı. Artık Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığının çok ağır olduğu görüldü. Bu şekilde Aleyhisselam çokça nasihatlerde bulunuyor. Çokça. Ve neticede o Allah'ın Resulü ama Allah'ın kulu aynı zamanda. Beşer, insan yani. Hastalığı 13 gün sürdü ve vefat etti sallallahu aleyhi ve sellem. O vefat edince annelerimiz başta olmak üzere Kız Hazreti Fatıma, Abbas amca, bütün sahabe-i kiram dünya başlarına yıkıldı adeta. Ve biri mi okudu? Ayet sanki yeni girir gibi. İnneke meyyutun ve innehum meyyutun. Elbette sen öleceksin ey Resulüm. Onlar da ölecek. Thumme innekum yevmel kıyameti inde rabbikum tahtasimun. Sonra da kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda duruşmaya çıkarak yargılanıp muhakeme edileceksiniz. Yani birbirinize davalaşacaksınız. Yani o zor ortamda sahabeler birbirlerine ayet okuyarak, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ayetini okuyarak birbirlerini teselli etmeye şiddetle ihtiyaçları var. Ancak hangisini teselli etsin? İşte öyle bir sıkıntı. Burada münafıkların efendim çıkışları var. Hani peygamberdi, niye öldü diyorlar. Hazreti Ömer kılıcını sıyırıyor, öldü diyene boynunu vururum. Yani öyle ortalık karışıyor ki. Ve en sonunda Abbas amca devreye giriyor. Ben sadece Abbas amca kısmını söylüyorum. Tekrar edeyim. Ey Müslümanlar, bilin ki hepiniz hepiniz ama hepiniz iyi bilin ki Resulullah vefat etmiştir. Sizin her biriniz bir kez ölürken o iki kere mi ölsün yani? O Allah katında böyle olmaktan üstündür, uzaktır. Vallahi o doğru ve apaçık bir yol, kesin deliller bırakmadıkça, helali helal, haramı haram kılmadıkça, bunları iyi anlamamız lazım. Abbas amca söylüyor. Helali helal, haramı haram kılmadıkça, evlenme, boşanma, savaş, barış hükümlerini, feraizi bildirmedikçe vefat etmemiştir. Bunların hepsi de gerçekleşmiştir. Resulullah vefat etmiştir. Asıl sözleri Hazreti Ebubekir söyleyecek ama onun da çok güzel ifadeleri var. Fakat o uzun buraya almıyorum. Çünkü Abbas amcaya sığdırmam lazım. Hazreti Ebubekir'in ifadeleri karşısında Abbas amca daha fazla duygulanıyor, ağlıyor. Neticede Resulullah Aleyhisselam yıkanıyor, kefenleniyor, defnediliyor. Efendim en zor bunları anlatmak. Bir kağıda yazıp okusam daha iyi olur belki ama onu da yapamıyorum yani. Genişçe yazdım ama burada bunlar bu kadar vaktim yok. Neticede Peygamber Aleyhisselam vefat ediyor. Abbas amca yani amcalarından en sona kalan oydu. Vefatından sonra da bir süre yaşayan yine Hazreti Abbas amca. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan önceki dönemi yaşadı. Yani İslam gelmeden önce, sonra Mekke dönemi, sonra Medine dönemi, yaptığı büyük hizmetler, Peygamber Aleyhisselam'ın en usta, en önde gelen bir numaralı istihbaratçısı. Çok şeydi. Resulullah'ın vefatıyla çok sarsıldı. Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ömer kaç defa onun ziyaretine gittiler. Hazreti Abbas amcanın taziye için. Herkesin acısı büyüktü ama hatırlayın dersin birinde söylemiştim. Amca baba yeri nedir buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. Aralarında çok yaş farkı yoktu. Ama buna rağmen babası gibi saymıştı Aleyhisselam. Onun yanında sesini kısık çıkarmıştı. Amcasını sevdiğini söylemişti. Ona değer verdiğini söylediği gibi ashabının da değer vermesini söylemişti. Resulullah'ın buyruğuna biz de lebbeyk diyor. Ve işte görüyorsunuz sadece Hazreti Abbas değil Abbas amca diyerek yakınlığımızı ortaya koymaya çalışıyoruz efendim. Evet efendim, Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı ile nübüvvet ya da risalet yani peygamberlik dönemi kapanıyor. Bundan sonra peygamber gelmeyecek. Son peygamber, son kitap geldi artık. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın vefat hastalığı esnasında Ebu Bekir'e söyleyin cemaate namaz kıldırsın emri üzerine daha o hayattayken Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an onun mihrabında onun namına cemaate namaz kıldırıp halka imam olmuştu. Bu işaret üzerine Hazreti Ebu Bekir halife seçildi ve halifeler dönemi başladı. Şimdi efendim, hilafetle ilgili bazı ileri geri şeyler söyleyip yazıldığı gibi Abbas amca üzerinden bazı olumsuz senaryolarda üretilmiştir. O zamandan bugünlere kadar bu konu farklı açılardan incelenmiştir. Bu kısır tartışmaların bir faydası olmadığı halde bilimsellik ya da objektiflik adına çokça ileri gidenler de olmuştur maalesef. Yarın ahiret aleminde hesabını veremeyeceğimiz kısır tartışmalar girmek akıllıca bir davranış değildir. Küçük ihtilaflar üzerinden senaryo üretmek yerine büyük ittifaklar üzerinden gitmek daha doğru bir hareket olur diye düşünüyoruz. Bunları niye söyledim? Hilafetle ilgili Abbas amcaya mal edilen çokça rivayetler var efendim. Her yerde var maalesef yani. Böyle adeta hilafet hakkının Haşimilerde olduğunu falan böyle farklı şeyler, çok ileri geri sözler var. Bunları rivayet etmek bile tehlikeli. Hadis-i şerifler o kadar sık elenip öyle süzgeçten geçilerek kitaplaştırıldığı halde onlar hakkında konuşuluyor da tarihi rivayetleri süzgeçten geçirilmeden nasıl konuşuyorlar anlamıyorum. O yüzden yarın ahirette hesabını veremeyeceğimiz sözleri söylemeyelim. Yok tarafsız, yok bilimsel bir şey söylüyorum. Şu böyle bir şey kayıtta varsa, ya kayda yanlış düştüyse, o yüzden aleyhisselam asabımla uğraşmayın diyor. Kişinin amcası babası yerinedir diyor. O durumda Hazreti Abbas radıyallahu anh, Resulullah tarafından çok sevilen, Resulullah'a çok sevdiği bir amcasıydı. Bunu bilelim. Ve bu bilgi ışığında Abbas amcanın Resulullah aleyhisselam yanında durduğu gibi diğer bütün sahabeler gibi şimdi de halife Hazreti Ebubekir'in yanında durduğunu görüyoruz. Abbas amcanın bütün icraatlarında halifenin yanında olmasına rağmen onun bu dönemde neler yaşadığına ilişkin rivayetler oldukça sınırlıdır. Bu dönem hakkında pek fazla malumatımız yok maalesef Abbas amcayla ilgili. Abbas amca Resulullah aleyhisselam ve Hazreti Ebubekir dönemlerinde olduğu gibi Hazreti Ömer döneminde yine halifenin yanında yer aldı. Abbas amcanın bu dönemde yaşadıkları hadisenin ekserisi kaynaklarımıza geçmiştir elhamdülillah. Burada bir şeyler buluyoruz Hazreti Ömer döneminde. Birkaç örnek sizden paylaşacağım inşallah. Abbas amcanın hayatı boyunca yaşadığı ve gerçekten üzerinde ciddiyetle durulması gereken çok önemli hadiseler olduğu halde ihtilafı konuları günümüze taşıyanların iyi niyetli olmadıklarını düşünüyoruz. Şimdi vereceğimiz örneği farklı açılardan değerlendirirken bazılarının böyle bir örnekten bile ikilik çıkardıklarını esefle görmekteyiz. Hocam örnek nedir? Pekala, şimdi görelim. Abbas amcanın evinin balkonundan uzanan bir atık su oluğu vardı. Mizab deniyor, mizab. Bu oluğun suyu Mescid-i Nebi'ye yakın bir yere dökülürdü. Oradan geçmekte olan Hazreti Ömer halifeli döneminde çok az da olsa o oluktan atık su aktığını görünce akan suyun insanlığa zarar vereceği düşüncesiyle onu oradan çekip kopararak bir kenara fırlattı. Evet. Çekip çıkarıyor yani şeyden. O monte edildiği yerden. Suyu. İnsanlara zarar verir diye. Sonra da işlerini görüşmek için meclisine gidiyor. Bundan haberdar olan Abbas amca halife Hazreti Ömer'in meclisine gidip içeri girmek için izin istedi. Görevli memurlar halifeye haber verdiler. Ey müminlerin emiri, Resulullah'ın sevgili amcası Abbas bin Abdülmuttalib özel bir konuyu görüşmek için huzurunuza girmek istiyor dediler. Şimdi bakın koca halifeye. Ne diyorsunuz siz? Resulullah'ın amcası geldiğinde sakın bekletmeyin dememiş miydim size? Hemen içeri alın, hemen buyurun. Bu kadar. Amcaya saygım. Meclise giren Abbas amca önce selam verdi. Halife Hazreti Ömer Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili amcasını her zamanki gibi yine ayakta karşıladı. Selamını aldı. Hoş geldin ey Resulullah'ın amcası dedi. O da hoş bulduk dedi ve dedi ki özel bir şey görüşmek için geldim. Müsaitseniz eğer bir şey söylemek istiyorum. O ne demek dedi. Sizin buraya kadar yorulmanıza gönlüm razı olmaz. Haber verseydin ben size gelirdim. Buyurun. Halife, yönetici amcaya karşı tavır bu. Hayır dedi Abbas amca. Emir gelmez. Bilakis emire gidilir. Ne diyor Hazreti Ömer de? Hayır. Resulullah'ın amcası gelmez. Bilakis onun ayağına gidilir. Böyle güzellik varken yani niye kavga ediyorlar anlamıyorum yani. Herkes biliyor ki sen Resulullah'ın akrabalarına karşı çok naziksin ey Ömer. O da cevap veriyor. Herkes bilsin ki ben Resulullah'ı sevdiğim gibi onun akrabalarını da severim ey Resulullah'ın amcası. Ben de buna dayanarak geldim zaten ey müminlerin emiri. İstediğin her neyse derhal yerine getireyim. Hemen söyle ey Resulullah'ın amcası. Bizim evden atık suyun aktığı oluğu çekip atmışsın. Çekip çıkararak atmışsın. İşte bunu farklı bazılar yorumluyor. He ya öyle oldu. Ha ben eve bakmadım dedi. Hazreti Ömer he ya öyle ya. Orası sizin evdi. Ben de kimin evi olduğuna bakmadan çekip attım. Niçin böyle bir şey gerek duyduğunu sorabilir miyim? Gelip geçine zarar verir diye düşündüm. Ey müminlerin emiri, sen boşuna iş yapmazsın biliyorum. Ama sanırım senin malumatın yok. Şimdi sıkı durun. Çok hoş bir yere geliyoruz. Hayırdır ey Resulullah amcası? Ne malumatı bu? O çekip attığın oluğu oraya Resulullah bizzat kendi eliyle yapmış ve yine kendi eliyle oraya takmıştı. Allahu Ekber. Sen ne diyorsun öyle ey Resulullah'ın amcası? Nasıl üzüldü Hazreti Ömer? Nasıl üzüldü ama? Onu oraya Resulullah yerleştirmişti diyorum. Ey müminlerin emiri. Subhanallah. Nasıl üzüldü ama bu sefer de. Subhanallah. Bak böyle şeyde vahvu demek yerine ne yapacağımızın en güzel ifadesidir. Ben şimdi Resulullah'ın bizzat mübarek elleriyle yapıp oraya yerleştirdiği oğlu mu çekip attım yani. Maalesef öyle olmuş ey emir. Ama görüyorum ki onu oraya yerleştirenin Resulullah olduğunu bilmiyordun. Bilseydim öyle bir şey yapamadım hiç. Hiç yapar mıydın? Yapmazdın elbet. Ey müminlerin emiri. Hiç vakit geçirmeden hemen gidelim ey Resulullah'ın amcası. Nereye? Ey emir sizin eve tabii. Şeref verirsin tabii. Estağfurullah. Biz Resulullah'ın amcasına şeref vermek için değil, bilakis şereflenmek için gideriz. Ehl-i Beyt ahlakı budur. Boş konuşmak değil, ahlaklı olmaktır. Hazreti Ömer'in Ehl-i Beyt'e sevgisi çok meşhur olduğu halde birileri Hazreti Ömer'le Ehl-i Beyt'i karşı karşıya getiriyor, onları Allah'a havale ediyoruz yani. Halife ile beraber bir iki kişi de onlara eşlik ederek aceleyle Abbas amcanın evinin önüne vardılar. Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh önce gidip attığı oluğu aldı. Allah ver oluk sağlamdı, kırılmamıştı. Resulullah'ın bizzat kendi elleriyle yapmış olduğu bu oluğa ondan bir hatıra olarak baktıktan sonra Abbas amcaya döndü. Abbas amcaya döndü. Ey Resulullah'ın sevgili amcası, bu oğluğu Resulullah mübarek elleriyle nasıl yerleştirmişse şimdi sen de öylece yerine yerleştireceksin. Al bakalım. Oğluğu uzatıyor. Sonra eğiliyor halife. Subhanallah. Abbas amca oğluğu alıyor. İyi de sen niye öyle eğiliyorsun ki ey müminlerin emiri? Sen niye öyle eğiliyorsun ki ey müminlerin emiri? Sen benim sırtımı merdiven olarak kullanıp onu yerine takacaksın. Ya? Onun için eğiliyor. İskele, merdiven yani. Ben bunu yapamam ey müminlerin emiri. Ben bunu yapamam. Resulullah'ın bu oğlu oraya yerleştirdiği gibi yerleştireceksin işte. Bunu neyini yapamıyorsun? Onu demek istemiyorum. Ben senin sırtına çıkamam ey müminlerin emiri. Sen benim sırtıma çıkacaksın ey Resulullah'ın amcası. Orada merdiven var, iskele var ama halife burada başka bir incelik ortaya koyuyor. Hazreti Ömer'in Ehl-i Beyt'e bakışının en güzel, en çarpıcı örneklerinden biridir bu. Abbas amca ne kadar itiraz ettiyse de halife Hazreti Ömer radıyallahu anh ondan daha fazla ısrar etti. Başka çaresi kalmadığından mecburen halifenin sırtına çıkan Abbas amca, ya mecburen halifenin sırtına çıkan Abbas amca oğlu aynı yere yerleştirdi. Oraya toplanan halk da bu manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. Görüyorlar sahneyi. Allah seni başımızdan eksik etmesin ey müminlerin emiri diye Abbas amca da ağladı. Allah bizi Resulullah'ın yolundan ayırmasın ey Resulullah'ın amcası. O da ona cevap verdi. Bunca hassasiyetine rağmen yine Abbas amcaya dönen Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh bir de ne istiyor biliyor musunuz? Helallik istiyor. Hakkın helal et ey Resulullah'ın amcası. O da ağlıyor. Sen de hakkın helal et ey müminen emiri. Daha fazla dayanamıyorlar. Birbirlerini kucaklıyorlar. Artan gözyaşlarla beraber bu sahneyi izleyen oradaki millet daha fazla dayanamıyorlar. Tekbir getirerek bir başka muhabbeti yaşıyorlar. Evet. Bu hikaye burada bitiyor ama bunun bir de arkası yarını var. Yani bir şey devam ediyor bundan sonra. Onu da paylaşayım. Bu unutulmaz olaydan sadece bir gün geçmişti ki Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh yine o oğlunun yanına geldi. Etrafta kimse yokken gelip ölçüleri alıp gitti. Ya o gün ya da tam olarak bilemeyeceğimiz bir gün. Yine orada kimse yokken gerekli alet edevatı yanına alan Hazreti Ömer oldukça sessiz hareket ederek daha önceden ölçüsünü alıp yaptığı iki delik bir ağaç boruyu, boru gibi bir şey yani, uzatıp oğluğa yerleştirdi. Öyle ki oğluğun ucu bu borunun içine girmişti. Zemine küçük bir kanal açarak yine daha önceden hazırladığı diğer boruyu da oğluğa bağlı borunun devamı şeklinde yere döşedi. İleride müsait bir yere çukur eşip borun ucunu oraya uzattı. Böylece oluktan akan atık su bu borularla çukura dökülecek, kimseye bir zararı olmayacaktı. Ne yapmış oldu? Altyapı işte. Ve kimse yokken yapıyor bunlara. Diğer taraftan evine girdiğinde oluğa yapılan eklemeleri gören Abbas amca bunu kimi yaptığını sordu. Kimseye bir şey bilmiyor tabii. Tahmin etmiş olmalı ki hemen halifenin yanına gidip gördüklerini anlatarak olan biteni soruyor. Bu güzel amelin gizli kalmasını isteyen Halife Hazreti Ömer, biz küçük bir iyilik yapsak 50 yerde söyleriz değil mi? Ya mübarekler. Ona olan saygısından dolayı Resulullah Aleyhisselam'ın amcasını kıramadı. Ölçüleri alıp bizzat kendisinin yaptığını söyledi. Ey müminlerin emiri, Resulullah gerek görseydi o şekilde yapardı herhalde diyor Hazreti Abbas amca. Niye ne gerek vardı anlamında. Burada da mühim bir şey görüyoruz şimdi. Resulullah gerek görseydi o şekilde yapardı herhalde diyor. Haklısın ey Resulullah'ın amcası. Öyleyse neden yaptın? Resulullah Aleyhisselam o oğlu yapıp oraya yerleştirdiğinde o günlerde çevresi boştu oranın. Onun için o şekilde bırakmış. Ama şimdi sen de görüyorsun ki mescit genişlediği gibi yol da tam o oğlun altından geçiyor. İşte bunun için ben de oradan akacak suyun, atık suyun kimseye zarar vermemesi için böyle bir çözüm düşündüm. Umarım seni sıkıntıya sokmamışımdır ey Resulullah'ın amcası. İfadeye bakın Allah aşkına. Ben de herkesin dediğini diyorum ey müminlerin emiri. Allah seni başımızdan eksik etmesin. O da aynısını söylüyor. Ben de herkesin dediğini istiyorum ey Resulullah'ın amcası. Allah bizi Resulullah'ın yolundan ayırmasın. Amin, amin, amin. Ya. Şimdi ben sadece bir yerini söyleyeyim. İçim ürpererek. Abbas amcayla, onlar amca demiyorlar. Abbas ile Ömer arasında problemler vardı. Ömer Ehl-i Beyt'e karşı tavır takınmıştı. Öyle ki bir gün geçerken Abbas'ın evin önündeki oğlu koparıp attı falan. Böyle kavga ettiriyorlar. Unutmayalım. Bir insanın gönlündeki kavga neyse dilinden dökülen sözler o olur. Gönlünde barış olanların dilinde de barış olur. Peygamber ve ashabına nasıl gözle bakıyorlarsa gönüllerinde o vardı ve öyle seslendiriyorlar. Böyle güzel sahneyi nasıl böyle arada bir husumet varmış gibi aktarıyorlar ben anlamıyorum. Anlamadığım gibi de bunlar Müslüman, ahirete iman ediyorlar, hesap kitap olduğunu biliyorlar. Orada ne olacak? Allahu Teala Abbas amcayla bunları mahkemeye çıkaracak. Allah muhafaza ya Rabbi. Bir saniye daha paylaşayım. Abbas amca herkesin nezdinde itibarlı bir zat olmakla birlikte Halife Hazreti Ömer ona herkesten çok daha fazla hürmet ediyordu. Hatta o kadar ki savaşlardan elde edilen gelirleri paylaştırırken Abbas amcaya en yüksek rakamlar olan 12 bin dirhem veriyordu. Bu yetmemiş gibi ayrıca ona divandan da 7 bin dinar para vermişti. 7 bin dinar. Bütün bunları ona Resulullah Aleyhisselam'a olan yakınlığından ve sevgisinden dolayı açıkça ifade ediyor, yapıyordu. Abbas amcanın paraya ihtiyacı yok, zengin. Tüccar adam yani. Ama sevginin bir de maddi boyutu var yani. Yine bir gün Halife Hazreti Ömer gelirlerden insanlara dağıttığını yaptıktan sonra Abbas amca bir miktar paranın arttığını gördü. Abbas amca görüyor. Parayla bazı tanıdıklarının ihtiyaçlarını karşılamak istedi. Fakat onun payı en yüksek olduğu için bu parayı alması öyle kolay değildi. Bu yüzden güzel bir yöntem düşündü. Orada olanlarla kısa bir konuşmayla çözecekti işi. Bakın hem de olayın siyasi boyutunu biliyor Abbas amca. Musa Aleyhisselam'ın amcası şayet aranızda olsaydı ne yapardınız? Millete yani yönetimin yakınlarına. Ona saygı ve hürmet gösterirdik. Ona ikram eder miydiniz peki? Evet, tabii ki ikram ederdik. Ben bunda ondan daha fazla layık değil miyim? Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki ben Resulullah'ın amcasıyım. Elbette biliyor ve seni hepimiz çok sevip sayıyoruz. Öyleyse bu kalan malı bana veriniz ki onu götürüp ihtiyaç sahiplerine bizzat ben vereyim. Abbas amca böyle söyleyince o anda orada olanlar büyük bir coşkuyla atılıyorlar. Bu kalan malları Resulullah'ın amcasına ver ey müminlerin emiri. O da soruyor. Hepiniz razı mısınız buna? Tabii ki razıyız diyorlar. Allah ondan da sizlerden de razı olsun. Bu kalan malların hepsi Resulullah'ın amcasına aittir artık. Ben onları kendim için istememiştim ey müminlerin emiri. Biliyorum. Ey Resul amcası senin ihtiyacın yok. Ama sen bunları istediğin yerde, istediğin şekilde kullan diye biz de bunları sana emanet ediyoruz. Halife Hazreti Ömer'in verdiği bu malları alan Abbas amca alıp bildiği ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için hemen yola koyuldu. Epey bir sürü yanında adamlar aldı ve tek tek kapı kapı dolaşarak birçok yerde efendim fakir fukarayı buldu. Zaten de listelemişti. Bunu onlara dağıttı. Hazreti Abbas amca. Hazreti Ömer döneminde yaşanan bir hadisedir bu. Hazreti Ömer ile Hazreti Abbas amca arasında böyle infak hadisesi, hüküm verme hadisesi, ehli beyti koruma, kollama hadisesi gibi çokça hadiseler var. Bunca araştırmalar, çalışmalar yapan biri olarak çok güzel sahneler gördüğüm halde aralara karıştırılmış ifsat ehli müfsitler tarafından insanların kafaları karışsın diye araya sokuşturulan uyduruk rivayetlere bakarak Abbas amca aleyhine ya da Hazreti Ömer aleyhine bazı yazılar yazılmış, kitapların bölümleri var, makaleler var. Allah muhafaza. Özellikle de Ehli Beyti koruma, kollama adına Hazreti Ömer'in Abbas amcaya ve Ehli Beyt'e çok kötü davrandığı şeklinde böyle bir takım rivayetleri birileri dillerine doluyor maalesef. Oysa tam tersine Abbas amca ülke zenginlenince halka maaş bağlıyor. En üst rakamlarda hep Ehl-i Beyt'e veriyor. Hatta oğluna 1000 veriyor, Ehl-i Beyt'tekilere 3000 veriyor. Birileri sordular niye böyle yaptın diye. O diyor ki ben onlara normal 1000 onların hakkı diye veriyorum. 2000 de Resulullah'ın yakınları sevdiklerim diye veriyorum. Kimsenin hakkına girmiyorum. İkram ediyorum diye Ehl-i Beyt'e bu kadar düşkün olan bir amca aleyhine söz söylemenin kıyamette çok büyük bir mahkemesi olacağını unutmamak lazım. Allah şahit ki ben şahsım olarak ve öyle sanıyorum siz hepiniz Ehl-i Beyt'i içinde de elbette Abbas amcayı sevdiniz, seviyorsunuz. Biz biraz daha sevelim diye yakından tanıtmaya çalışıyoruz. Ben şahsen okudukça, tanıdıkça daha çok seviyorum. İhtilaflı konuları gördükçe, atışmaları gördükçe onları çöpe atıyor, görmüyor. Muhabbetinden muhabbet devşirmeye çalışıyorum. Muhabbetten muhabbet devşirmeye devam edebilmek için inşallah haftaya yine buluşmak arzusuyla burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.